Bugün tek bir ayete götürmek istedim sizi. Götüreceğim bölüm, aslında o bölümden birkaç kez vaazlar yapmıştım. Ama sadece tek bir ayeti o bölümden almak istiyorum. Yuhanna 14. Yuhanna 14. bölümün ilk ayeti. Rab Tanrı orada güzel bir soru soruyor. 14. bölüm Yuhanna 14 ayet 1. Rab Tanrı orada bir soru soruyor. Ne soruyor? Nasıl bir soru soruyor? Orada sorduğu soru ne? Yüreğiniz sıkılmasın. Tanrı'ya iman edin. Ve diyor ki, bana da iman edin. Ve Tanrı soruyor bugün sizlere. Benim aracılığımla ya da bu bölümdeki ilk ayet aracılığıyla. Çocuklar, bana iman ediyor musunuz? Hiçbir şey duymadım. Şimdi hayır diyeceğinizi hiç düşünmedim zaten. Madem ki yanıt evet, o zaman size şöyle bir soru yönelteyim. Madem ki Rab'be iman ediyorsunuz, peki iman ettiğiniz kişiye güveniyor musunuz? Güveninizi ona tam anlamıyla bağladınız mı? Bağladık. Şimdi emin olun, ben bu ayet üzerine biraz böyle kafa yorarken tabii ki ister istemez kendime soruyorum. Evet, doğru, Rab sana iman ediyorum. Rab, tabii ki sana bel bağladım. Güvenim sensin. Rab'be bakarak bunu söyleyebiliyorum. Bir de gözlerimi kendime çevirdim. Yüreğime baktım. Recep, sen Rab'be gerçekten iman ediyor musun? Yüreğim diyor ki tabii. Peki, gerçekten ona madem ki iman ediyorsan gerçekten tam anlamıyla güven bağladın mı? Bakın değerli kardeşler, emin olun tam olaraktan evet Rab diyemiyorum. Çünkü hayatımın bazı dönemlerine baktığım zaman, emin olun değerli kardeşler, davranışlarımda, sözlerimde, duruşumda gerçek anlamda ona bel bağladığımı göstermiyor. Ona bel bağladığım kesin, ona güvendiğim kesin. Ama zaman zaman gerçekten değerli kardeşler, ister istemez, istemesek de ki istemiyoruz çoğu zaman, farkında olmadan sırtımızı ona çevirmiş durumdayız. Bu illa da nefret anlamında söylemiyorum. Nefret edip de sırtını dönmek anlamında söylemiyorum. Sen eğer içinde bulunduğun durumlara kendi gücünle, kendi yeteneklerinle çözüm arayışına girdiğinde, Rabbin sözüne yönelmeyip kendin bir takım çözümler üretmeye başladığın zaman, işte o zaman yalpalıyorsun. Bu neyi gösteriyor? Senin gerçek anlamda tam anlamıyla güven bağlamadığını gösteriyor sevgili kardeşler. Onun için bu güven sözünü kullandım. Bana iman ediyor musun? Evet. Peki bana güveniyor musun? Yine evet geldi ama çok böyle şiddetli bir evet gelmedi. Yani iman ediyor musunuz'a verilen yanıt, evet yanıtı ile güven konusuyla ilgili yanıt gücü aynı değildi. Peki neden ben güven sözünü kullandım? Neden güven sözünü kullandım? Şimdi kutsal kitaba baktığım zaman, zaman zaman biliyorsunuz burada bazı sözler çok daha net anlaşılsın diye Grekçesine bakmışımdır. Grekçesi ne anlam ifade ediyor diye. Baktığımda güven sözü pitho diye bir söz kullanmış. Ve baktığımda tam karşılığı emin olarak, bakın emin olmak nedir? Şüphe yok. Şüpheye yer yok. Kuşkuya yer yok. Değil mi? Emin olarak cesaretle şüphe etmeden, kuşku duymadan adım atmak, yani harekete geçmektir. Şimdi bunu biraz daha açıyorum. Korintoslar mektubuna bakın, ikinci mektuba. Korintos'a yazılan ikinci mektupta Pavlos şöyle bir ifade kullanıyor. Birinci bölümün 9. ayetinde. Şimdi bu güvenme sözünü biraz açmak açısından bu ayeti kullandım. Nerelerde kullanılıyor bu pitho sözü? Diyor ki orada 1.9'da, birazcık atlayaraktan okuyorum. Ölüme mahkum olduğumuzu içimizde hissettik diyor Pavlos. Ama bu kendimize değil, şöyle diyor, ölüleri dirilten Tanrı'ya güvenmemiz için oldu. Hangi sözü kullanıyor? Güven sözü kullanıyor. Güvenmemiz için oldu. Güven sözü için aynı sözü kullanmış kutsal kitap. Pitho sözü. Yani kendinden emin, şüphe etmeden, kuşku duymadan harekete geçmek, cesaretle adımı atmak. Şimdi Türkçemizde iman sözünü şöyle açıklıyoruz. Şimdi iman sözüne baktığım zaman, güven sözüne baktık, pitho sözü, iman sözüne bakıyorum. İman sözü için kullanılan söz ne? Pisti sözü. İman eden kişiye de pistos deniyor. Pisti sözü. Yani öz Türkçedeki karşılığı bel bağlamak. Yani bir şeye bel bağlamak nedir? Onsuz yapamamak anlamında, değil mi? Bel bağlamak. Biz iman ettiğimiz zaman ne yapıyoruz? Bizim için hayatını feda etmiş olan Rabbimiz İsa Mesih'e bel bağlamış oluyoruz. Yani şunu ilan etmiş oluyoruz. Onsuz hiçbir şey yapamam. Anlatabiliyor muyum? Ona iman ettim dediğimiz zaman aslında sözlük anlamı bu. Pisti. Peki bu pisti sözü nereden geliyor? İnanır mısınız? Pitho sözünden geliyor. Yani güven sözünden geliyor. İşte onun için bana iman ediyor musun sorusunu Rab burada sorarken onu ben farklı bir şekilde sordum size. Bana güveniyor musun? Çünkü iman sözü ile güvenmek sözü birbirleriyle örtüşüyor. Yani birbirini tamamlayan, birbiriyle iç içe olan, örtüşen bir kavram değerli kardeşler. O zaman şöyle bir sonuç ortaya çıkıyor. İman denen olgu bir şeylere güvenmenin sonucu ortaya çıkıyor. İman nasıl ortaya çıkıyor? Güvenmenin sonucu, doğru mu? Ben şimdi eğer Rabbimin çarmıhta gerçekleştirdiği o kurtuluşa güven bağlamamış olsaydım iman eder miydin? Sevgili kardeşim. Ha? Neden sen iman ettin? Bitti. Çarmıhtaki kurtuluşa güvenmiş olduğun için. Onu görmedin. Ama sözü aracılığıyla onun o çarmıhta neler, senin için neler yaptığını anladın, kavradın ve ne yaptın? İman ettin. Yani ona bel bağladın. Yani ona güvendin sevgili kardeşim. Onun için şöyle dersek yanlış olmaz diye düşünüyorum. İman ettiğimiz için güveniyoruz. Güvenmiş olduğumuz için de iman ediyoruz. Doğru mu? İman ettiğim için güveniyorum. İman etmesem güvenmem, ama güvenmemiş olsam zaten iman etmem. Değil mi? Nakıl. Birbirinden ayırmak mümkün değil değerli kardeşler. Onun için açık bir dille altını önemli çizmek istiyorum. Şartlar ne olursa olsun, koşullar ne olursa olsun, durumlar ne olursa olsun değerli kardeşler, Rabbimizin sözüne, onun vaatlerine sımsıkı sarılmamız gerekiyor. Sarılmak demek, sen önceden ifade ettiğin gibi, onu hayatımıza koymamız gerekiyor. Onu hayatımıza koyduğumuz zaman, işte o vaatler bizim için bir anlam ifade ediyor. Bizi olmamız gereken noktaya getireceği için değerli kardeşler. Onun için bu yüzden bana iman ediyor musun sözünü değiştirerekten bana güveniyor musun gerçeğini ifadesini kullandım, sorusunu sordum. O zaman Tanrı sözü aracılığıyla soruyor. Bana güveniyor musun? Şimdi zaman zaman ben burada dile getirdim. Dedim ki değerli kardeşler, bu içinde yaşadığımız yeryüzünde güven bağladığımız o kadar çok şey var ki. Doğru mu değil mi? Şimdi düşünsek, ben eminim ki birçok örnekler burada verebilmeniz mümkün. Doğru mu? Otururken de söyledik. Ben kardeşime güveniyorum diyoruz. Ben eşime güveniyorum. Ben şu ya da bu arkadaşıma güveniyorum. Ya da hiçbirimiz bir paket yapıp postayla birine bir paket gönderdiğinde hiç şöyle bir şüphe oluşuyor mu yüreğinize? Bu paket o kişiye gitmeyecek. Bu paket kaybolup gidecek. Ya da şöyle hatırlayın. Sana sorayım hatun. Sen bugün otobüsle geldin değil mi? Peki şunu düşünseydin, ya otobüs seni yarı yolda bırakacak. Biner miydin otobüse? Bilmez. Bakın, yani görebiliyor musunuz? Ya da ben bindiğim araba beni yarı yolda bırakacağını ben bilmiş olsaydım, kesinlikle arabaya binip bugün gelmezdim ben buraya. Beni yarı yolda bırakacağı için. Ama öyle bir güven var ki, ne bindiğim uçağın düşeceğini düşünüyorum ki bilsem hayatta bilmem. Ve de bindiğim tren ya da kullandığım araba. Bu kadar eminiz ki değerli kardeşler, bu kadar şeylere güven bağlamışız. Ama bu güven bağladığımız bütün bu her şeye bir bütün olaraktan baktığımız zaman her birinin ortak olan bir şeyi var. Nedir onun ortak olan şey? Ama öyle ama böyle bir gün bizi mutlaka hayal kırıklığına uğratmış olmaları. Doğru mu? Bu kadar basit. Ben birkaç kez gönderdim paket, kayboldu. İnanamadım. Yani bakın değerli kardeşler, birazcık sert olacak ama güven bağladığım annem bile beni hayal kırıklığına uğratabilir. Babam bile beni hayal kırıklığına uğratabilir. Eşim bile, bel bağladığım eşim bile beni hayal kırıklığına uğratabilir. Ama bir tek kişi var beni hiçbir zaman hayal kırıklığına uğratmayan. Ve 40 yıldan fazla bir süredir ben onu zaman zaman hayal kırıklığına uğratmadım tabii ki. Üzdüm. Çünkü Rab biliyor benim yapımı değerli kardeşler. Ama o beni asla üzmedi. Asla hayal kırıklığına bırakmadı. Hamdolsun. Onun için kutsal sözde harika bir, yani onu ifade eden Rab Tanrı'yı, ait olduğumuz Rab Tanrı'yı ifade eden harika bir ayet var. Hepsini içine alan bir ayet. Lütfen açabilir misiniz? Yasanın tekrarı, eski antlaşmada Tesniye kitabı, Yasa'nın kitabı, Yasa'nın tekrarı olaraktan geçiyor yeni tercümede. 32. bölümde 4. ayette. Müthiş bir ifade. Ne diyor orada? 32. bölüm 4. ayet.
O kayadır.
Dur orada. Ne diyor? O kayadır. Ne demek kaya? Sert. Çok güzel. Değişmez. Değil mi? Güç. Kuvvet değil mi? Demek ki o kayadır dediğine göre değişmeyen Tanrı. Değil mi? Güçlü bir varlık. Ve ne diyor? Madem ki güçlü o zaman...
İşleri kusursuzdur. Bütün yolları doğrudur. O haksızlık etmeyen güvenilir, Tanrı'dır, doğru ve adildir.
Bakın neler var? Sağlam, güçlü, kusursuz, doğru, hakça davranan, adil. Görebiliyor musunuz? Tanrı'nın bütün özelliklerini burada bu tek bir ayet içerisinde görmek mümkün. Bakın değerli kardeşler, emin olun bu önemli gerçeğe rağmen İsrail halkı böyle bir Tanrı'ya zaman zaman da olsa sırt çevirdiler. Zaman zaman bizler de sırt çevirdiğimiz gibi. Davranışlarımızla, aldığımız kararlarla, neyse. Birinci Yuhanna mektubu, 1. bölüm 9. ayette diyor ki, o güvenilir ve adil olan Tanrı'dır. Güvenilir ve adil olan Tanrı. Şimdi haberci Pavlos da Tanrı'nın bu özelliğini Selaniklere yazmış olduğu mektupta bakın ne kadar güzel onaylıyor. Birinci mektupta Selanikler 1. mektubu 5. bölüm 24. ayet. 1. Selanikler mektubu 5. bölüm 24. ayet. Ne diyor orada? Sizi
çağıran Tanrı güvenilirdir. Bunu yapacaktır.
Amin. Ne diyor? Sizi çağıran Tanrı ne amaç için, ne için çağırdıysa, size ne sorumluluk yüklediyse, onu yapabilecek, sana destek olabilecek yeterlikte olduğunu ve ona güven bağlaman gerektiğini bize söylüyor. O zaman şununla devam etmek istiyorum. Filipliler 1. bölüm 6. ayet. Diyor ki sizde iyi bir iş başlatmış olan Tanrı'nın bunu Mesih İsa'nın gününe dek bitireceğine güvenim vardır. Bu harika değil mi? Bakın ne kadar güzel birbirini tamamlayan sözler. Sizi çağıran Tanrı güvenilirdir diyor. Doğru mu? Benim ait olduğum Tanrı eğer güvenilirse o zaman Filipliler'de yer alan bu ayet şu gerçeği önümüze koyuyor. Madem ki o güvenilir, o zaman o güvenilir olan Rab Tanrı başlattığı işi mutlaka bitirecektir diyor. Demek ki Rabbimiz güvenilir bir Tanrı. Şimdi o zaman şunu söylesek doğru olur mu? Madem ki Rab güvenilir, Rab Tanrı güvenilir ve sözde eğer Rabbin kendisi ise o zaman elimizde var olan Tanrı'nın sözü de gerçekten güvenilir olduğunu söyleyebilir miyiz? Rab Tanrı güvenilirdir, onun sözü de gerçekten güvenilirdir. Şimdi o zaman güvenilir olan bu söze ne kadar yakınız? Ya da o güvenilir olan sözü hangi oranda yerine getirme gayreti içerisindeyiz sevgili kardeşler. Mezmur 111'de 7. ayette Mezmur 111:7'de diyor ki bütün koşulları diyor. Yani nedir? Bütün kuralları, bütün sözleri, bütün kuralları, bütün buyrukları, bütün vaatleri ne diyor? Güvenilirdir. Vaatleri, sözleri, buyrukları güvenilir olan Rabbimiz, Tanrımız İsa Mesih. Onun için genç hizmetçiye haberci Pavlos gerçekten de ihtiyarlar konusunda uyarırken şu sözleri söylemiştir. Tanrı sözü aracılığıyla, Tanrı sözü konusunda Titus mektubu, Timoteus'tan sana gelen Titus mektubu 1. bölüm 9. ayette madem ki Tanrı'nın sözü güvenilir, onun vaatleri güvenilir, madem ki onun kuralları, buyrukları güvenilir, o zaman diyor ki öğretilen güvenilir söze sımsıkı sarılın diyor. Değerli kardeşler, bu çok önemli. Eğer Rabbin sözü güvenilir olmamış olsa Pavlos bu genç hizmetçiyi bu sözlerle teşvik etmezdi. Gerçekten de onun var olan sözü, elimizde var olan bu diri söz gerçekten güvenilir. Eğer durum buysa, sonuç buysa o zaman gönül rahatlığıyla şunu söylesem yanlış olmaz. Rabbimizin sözleri, Rabbimizin vaatleri sadece değil, Rabbimizin bizim için olan tasarıları da güvenilir. Onun bizler için planları da güvenilir. Rab benim için ne tasarladıysa, neyi öngördüyse, planladıysa o da değerli kardeşler gerçekten de bir amaca kesinlikle hizmet edecektir. Güvenilir olmuş olduğu için. Yeremia şöyle onaylıyor bu gerçeği. 29. bölüm, Yeremia kitabı 29. bölüm 11. ayet. Sizin için düşündüğüm tasarıları biliyorum diyor. Biliyorum ne demek? Bir şeyden emin olmak değil mi? Demek ki uzak bir olasılık değil, kesin. Ben buna, bunu biliyorum diyor. Bu Tanrı'nın tasarıları, planları değil diyor. Kötü tasarılar değil diyor. Size umutlu bir gelecek sağlayan, bakın esenlik tasarıları. Yani Rabbin, Rab benim için ne planladıysa, sizler için ne planladıysa, sonuç seni esenliğe götürecektir değerli kardeşler. Esenlik içerisinde olmanı sağlayacaktır. Bu kadar açık, bu kadar net. Demek ki Rabbimiz, ait olduğumuz Rab Tanrı, böyle bir yapıya sahip olmuş olmasına rağmen bizler için en iyisini amaçlıyor olmasına rağmen, bizler için en iyisini tasarlıyor olmasına rağmen bizim ona olan güvenimiz daha çok artması gerekmiyor mu? Ha? Aslında Rab bizim için bu kadar güzel tasarıları var. Bizim için en iyisini düşünen bir Tanrı ise, ben böyle bir Tanrı karşısında aslında ona ben daha çok sarılmam, ona ben daha çok bakmam gerekiyor. Gerçek anlamda her durum ve koşulda değerli kardeşler, kendimi onun ellerine tam olarak bırakmam, ona tam olarak teslim olmam gerekiyor. Bizler ona her fırsatta, ya Rab sana güveniyorum diyoruz. Ben de diyorum. Hepimiz bunu her fırsatta diyoruz. Ama yaşamlarımızı gözden geçirdiğimizde gerçekten de bunun gerçek anlamda yani tam olarak doğru olmadığını na tanık oluyoruz sevgili kardeşe. Onun için Tanrı kendisine tam anlamıyla güvenmemizi istiyor. Bakın hep burada bazen söylüyorum yere geldiğinde. Rab bizi yarım mı kurtardı? Hayır. Tam kurtardı. Rab bizden de tam bir güven istiyor. Yarım yamalak değil. Şüphe götürmez, tam bir güven. Kendimizi tamamıyla onun ellerine emanet etmemiz gerekiyor sevgili kardeşler. Onun için iman ettiğimiz noktada kalmayacağız. Sabırla gayret ederek, imanda gelişerek ne olacak? Gelişip büyüyeceğiz. Çünkü Rab bizim iman ettiğimiz noktada kalmamızı istemiyor. Çünkü iman hayatı nedir? Devam eden bir hayat. Doğru mu? Yani iman ettim, her şey orada noktalanmıyor. Her şey orada bitmiyor. Devam eden bir süreç. Rab bizim iman ettiğimiz gibi aynı güvenle ona bağlanarak yola devam etmemizi istiyor sevgili kardeşler. Onun için kutsal kitapta güvenmenin ne demek olduğunu açıklayan çok örnekler var. Tanrı adamlarına baktığımız zaman bunu görmek mümkün. Örneğin Musa'dan örnek verelim. Örneğin Musa'ya baktığımız zaman eğer Rab Tanrı'ya güven bağlamamış olsaydı Musa, Kızıl Deniz karşısında, değil mi? Koskoca bir engel, önde aşılması imkansız görünen bir deniz, arkada Firavun'un savaş arabaları. İki, arada bir derede kaldı değil mi? Şimdi eğer güven bağlanmış olsaydı, açın çıkış 14. bölümü, bu ayeti de zaman zaman kullandım burada. Bu sözleri söyleyebilir miydi Musa, değerli kardeşler? 13 ve 14. ayetler. Çıkış 14, ayet 13 ve 14. Ne diyor? Önce bir uyarı var değil mi? Korkmayın diyor. Yerinizde durup bekleyin. Sonra?
Bekleyin. Rab bugün sizi nasıl kurtaracak görün. Bugün gördüğünüz Mısırlıları bir daha hiç görmeyeceksiniz.
Evet. Devam et.
14. Rab sizin için savaşacak. Siz sakin olun yeter.
Siz sakin olun yeter. Rab sizin için savaşıyor. Siz sakin olun yeter. Şimdi nasıl bir mesaj vermiş oluyordu Tanrı Musa'ya? Güvendiğin Tanrı bunu yapacaktır. Amin. Güvendiğin Tanrı bunu yapacaktır. Demek ki buna biz de inanmamız gerekiyor ve cesaretle adımımızı atıp harekete geçmemiz gerekiyor değerli kardeşler. Şimdi Rab halkı için gerekeni yaparken onlar da ne yapmaları gerekiyordu? Eğer güven varsa sakin kalmaları gerekiyordu değerli kardeşler. Yani Tanrı onlar için ne yapıyorsa onlar onu kabul etmek zorundaydılar değerli kardeşler. Demek ki kurtuluşu getiren neydi? Onları karşı tarafa geçiren neydi? Güvendi. Bu kadar basit. O güven, imanla iç içe olan o güven onların o aşılması güç engeli aşmalarını sağladı ve karşı tarafa geçip vaat edilen ülkeye gitme yönünde harekete geçebilirler, devam edebilirler en azından sevgili kardeşler. Şimdi Yusuf'a bakıyoruz. Yusuf'un hayatına baktığımız zaman Yusuf da çürümeye terk edildiğinde, cezaevinde çürümeye terk edildiğinde Tanrı'ya olan güvenini yitirdi mi? Hayır. Tanrı'ya bakmaktan hiçbir zaman yılmadı. Güvenini ona tam olaraktan bağladı. Sonuç neydi? Rab onu muhteşem bir noktaya getirdi. İnanılmaz, inanılmaz bir şekilde. Ve beni şaşırtan başka bir nokta Davut'tur. Ne olacağını bilmiyoruz. Davut baktığında, Golyat'a baktığında sonrasını gördü ya. Şimdi Davut Golyat'a baktığında onun, Davut'un sonra olacakları görmesine neden olan faktör neydi? Davut'un Tanrı'ya olan bağlılığıydı. Davut'un Tanrı'ya olan güveniydi. Eğer Davut'un Tanrı'ya olan güveni olmamış olsaydı sevgili kardeşler, bakın bu sözü kullanabilir miydi? 1. Samuel kitabı 17. bölüm. 1. Samuel kitabı 17. bölüm 46. ayet. Bu ifadeyi kullanabilir miydi? Ne diyor? 46. ayet. 17:46. Bugün Rab seni elime teslim edecek. Amin. Şimdi bakın, güven olmasa bunu söyleyebilir miydi? Rab seni, var ya seni, kendine güvenen Rab seni önümde bana teslim edecek. Seni yok edeceğim. Ait olduğum Tanrım'dan dolayı. Bakın Yunus da bir başka örnek. Balığın karnındayken her şey buraya kadar tamam bitti deyip eller yukarı dedi mi? Balığın karnında bile dua etti ya. Değerli kardeşler, güvene bakın. Bana gerçekten sorsanız güven nedir? Emin olun, güven tamamen bırakmaktır ya. Emin olun, bırakmaktır. Bakın biz tam olarak bırakamıyoruz. Bizdeki eksiklik o. Biz tam olaraktan kendimizi bırakamıyoruz. Birazcık tereddüt ediyoruz. Ne bileyim, şüphe ediyoruz. Her ne kadar bunu söylememiş olsak da emin olun bu var. Ama baktığımız zaman, bu verdiğim örneklere baktığımız zaman, ya müthiş bir olay. Ya şimdi bu güven mi değil mi ya? Yunus'un balığın karnında her şey bitti buraya kadar demiş olması gerekirken dua etti. Rab onu kurtardı mı, kurtarmadı mı? Amin. O zaman diyelim mi, tekrar bu ifadeyi kullanalım? Güven kurtuluş getirdi. Güven kurtuluş getirdi. Bakın ben tekrar söylüyorum. Ben eğer Rab İsa'nın çarmıhta gerçekleştirmiş olduğu o kurtuluşa güven bağlamamış olsaydım, eğer güvenmemiş olsaydım, ben iman etmezdim değerli kardeşler. Hepimiz için de bu geçerli. Güvendiğim için kurtuldum. O güvenden dolayı o kurtuluş benim için geçerli oldu, hamdolsun. Bu çok güzel bir şey. Yaşam içindeki sıkıntı ve zorluklarda ne yapıyoruz? Çoğunlukla sıkıntı ve zorluklara odaklanıyoruz. Doğal olarak da. Ve ne oluyor? Sorunlara odaklandığımız için bakış açımızı kaybediyoruz. Otururken söyledim ya, bugün aslında yine öyle bir düşünce üzerinde kafa yormaya başladığım zaman Petrus geliyor dedim örnek. Bugün yine o örnekten vereceğim. Ne kadar bunu aklınızda tutuyorsunuz bilmiyorum ama bugün ben bir kilisede bu konuyu paylaştığım için taze bende, uyduğu için söylüyorum. Petrus bakış açısını dalgalara bakmakla kaybetti. O zaman biz durumlara odaklandığımız zaman, biz sorunlara odaklandığımız zaman, biz kendimizle ilgilenmeye başladığımız zaman batmaya başlıyoruz. Ama Petrus zoru İsa'ya bakarak tamamladı. Amin. Rab gerçekten harika bir Rab. onu harika bir şekilde tekneye kadar onu taşıdı. Gerçekten diyebilirim ki değerli kardeşler, sorunların üstesinden gelmenin yolu ona bakmaktan geçiyor. Eğer gerçek anlamda, ama gerçek anlamda söylüyorum, gerçek anlamda güven varsa kesinlikle sıkıntılara rağmen ilerleme oluyor. Eğer güven varsa, sıkıntılar içerisinde olmuş olsam bile gerçekten de ilerleme mümkün. Nedeni ne? Düşünün. Sıkıntılarınız var, sorunlarınız var. Sorunlar içerisinde olmanıza rağmen yine küçük küçük adımlarla da olsa ilerlemek söz konusu oluyor. Neden acaba? Bravo. Rabbe güven. Yani ben şunu söyleyebilir miyim? Tabii ki ilerleme oluyor. Çünkü benim güçlü bir imanım var. Bak, Davut bu ifadeyi kullandığı için ben buradaki ifadeye göre konuşmak istiyorum. Mezmur 37. mezmur açabilir misiniz? Beni çok sevindiren bir ifade. Onun için oradaki ifadeyi okumak istiyorum size. 37. bölüm, 37. mezmur, 24. ayet. Ne diyor?
Düşse bile yıkılmaz insan.
Bak dur orada bak şimdi, çok enteresan. Düşüyor muyuz? Düşüyoruz tabii ki. Ben de düşüyorum zaman zaman. Aşağılarda gezdiğim dönemler oluyor. Ama ben o dönemler içerisinden geçsem bile, yerlerde sürünüyor olsam bile, hatun bazen o ifadeyi kullanıyor, yerlerde sürünüyorum. Bak, düşse bile ne diyor? Yıkılma. Ama şimdi ben soru soruyorum kendime. Ya acaba neden yıkılmaz? Yanıt ne? Amin diyelim mi? Gelin birlikte. Ya değerli kardeşler, eğer elimden tutan Rab ise iş bitmiştir. Bu kadar açık, bu kadar net. O zaman kime ait olduğunuzu lütfen, lütfen unutmayın değerli kardeşler. Bizler sıkıntılar içerisinde olabiliriz, zorluklar içerisinde olabiliriz, acılar içerisinde inim inim inliyor olabiliriz. Ama sıkıntı ve zorluklar içerisinde kaybolmuyoruz değerli kardeşler. Kaybolup gitmiyoruz. Neden? Çünkü ait olduğu Rab Tanrı güvenle elinden tutmakta. Ve tutmaya da devam edecek. Adımlarımızı pekiştirerek değerli kardeşler. Onun için burada çok güzel bir şekilde Yahuda mektubunda 24. ayette diyor ki, bu pekiştirme, elimizden tutup adımlarımızı pekiştirme konusunda düşünürken bu ayet geldi aklıma. Diyor ki, sonradan yazdım onu buraya. Kurtarıcımız tek Tanrı sizi düşmekten alıkoyacak. Bakın, Rab bizi elimizden tutuyor, bizi taşıyor. Bizler elimizden tutulmuş olduğumuz için yürüyüşümüz devam ediyor. Ama o zaman ne oluyor? Tekrar düşmemek de mümkün oluyor. İlla da düşmek zorunda değiliz. İşte o düşmemeyi sağlayan, tekrar düşmemeyi sağlayan Rabbin kendisidir. Burada çok açık bir şekilde vurgulanıyor. Rab kurtarıyor, Rab pekiştiriyor ve yardım eden de Rabbin kendisi. Peki ters durumda, yani güven yoksa, eğer güven yoksa ne oluyor? İçinde bulunduğumuz sıkıntı ve zorluklardan nasıl sıyrılabiliriz değerli kardeşler? Eğer güvenimiz yoksa, eğer güven bağladığımız Tanrı'ya elimizi vermemişsek. Mümkün değil. İlerlemek mümkün değil. ona olan güven duygusu bizi ayakta tutuyor. Ve ona olan güven duygusu bizi esenlik içerisinde olmamızı sağlıyor değerli kardeşler. O zaman diyebilir miyiz her zaman söylediğimiz gibi? Gelin sıkıntıları birer sorun olaraktan görmeyelim. Gelin sıkıntıları birer düşman olaraktan görmeyelim. Gelin sıkıntıları zor da olsa, kolay olmasa da birer dost olarak görelim. Çünkü onların her biri bizim için. Bugün güzel bir ifade kullandı hatun kardeş. Ne dedi? Korkularım, bugün kalktığımda çok korkularım vardı dedi. Değil mi? Ve korkularım beni Tanrı'ya yöneltti. Bakın ne kadar güzel bir canlı örnek değil mi? Korkuyoruz ama korkular beni, eğer ben elimi Rab'be verdiysem, eğer elimden tutan Rab'sa, güvenim varsa, o zaman korkular içerisinde bile ben bakışımı değiştirmediğim için, Rab'be bakıyor olduğum için yürüyüşüm devam ediyor. Anlatabiliyor muyum? Yani bir şekilde korkular ister istemez beni Rab'be yöneltiyor. Sıkıntılar ister istemez beni Rab'be yöneltiyor. Ne kadar güzel canlı bir örnek. Değerli kardeşler. Onun için düşman olaraktan görmeyeceğiz değerli kardeşler. Ağır sıkıntılardan geçen Eyüp da bakın ne kadar güzel bir ifade kullanıyor. Onu da hızlı bir şekilde okumak istiyorum. 23. bölüm. Eyüp kitabı 23. bölüm 10. ayet. Yani bu gerçeği net bir şekilde farklı bir ifadeyle onaylıyor. Diyor ki 10. ayette 23.10'da beni sınadığında ne diyor biliyor musunuz? İlk altın gibi çıkacağım. Ya ne anlıyorsunuz? Sınanmanın sonucu altın diyor. Arıtılmış. Evet. Ne? Bakın altın ifadesi size neyi anımsatıyor? Çok güzel. Evet, başka? Güzel, başka? Peki, altın mı değerli, bakır mı değerli? Altın değerli. O zaman diyebilir miyiz? Ben pratik olarak öyle düşünüyorum. Eğer burada beni sınadığında altın gibi çıkacağım diyorsa, değerli kardeşler, o zaman şunu diyorum. Sıkıntı ve sorunlar bana ne katıyor? Değer katıyor. Amin. Sıkıntı ve sorunlar, bakın ateş altın için gerekli. Diğer madenlerden arınabilmesi için, saf altın olabilmesi için, değer kazanabilmesi için ateşten geçmek zorunda. Ateşli bir sıkıntı olarak simgesel anlamda düşünürsek, bizler de ateşten geçercesine sıkıntılar içerisinden geçmek zorundayız. Çünkü Rab bize o sıkıntılar aracılığıyla geleceği hazırlıyor. Bize değer katarak. Ve kendisine benzetiyor. Bravo. Değil mi? Her geçen gün aslında ona benzer olma yolunda diyor, ilerliyoruz değil mi? Ona benzer olma yolunda ilerliyoruz. Ama ne zaman tam bu gerçekleşecek? Rabbin yanına gittiğimizde. Amin. Rabbin yanına gittiğimizde orada zaten iman da gerekmeyecek. Sevginin dışında hiçbir şeye gerek kalmayacak değerli kardeşler. Onun için biz eğer değer elde etmek istiyorsak o zaman tam anlamıyla sırtımızı Rab'be vermek zorundayız değerli kardeşler. Onun için 2. Tarihler kitabı 16. bölümde diyor ki 9. ayette Rabbin gözleri bütün yürekleriyle kendisine bağlı olanlara güç vermek için. Bakın, bakın, kendisine bağlı olanlara güç vermek için her yeri görür. Her yeri görür. Ne için? Güç vermek için. Ama ona bağlı mısın? Şimdi sen ona sırtını döndüysen otomatikman güç gelmiyor. Senin onunla olan ilişkin senin güçlü olmanı sağlıyor. Yani sen gücü elini vermiş olmam simgesel olarak düşündüğüm zaman, o eli ilişki olaraktan düşünürsek, eli veriyorsun, ilişki içerisindesin, o ilişki içerisinde olman sana değer katıyor, senin daha güçlü olmanı sağlıyor. Ama sen o eli ona vermek zorundasın değerli kardeşler. O zaman imanlı, iman ettiği noktada kalmıyor, iman aracılığıyla iman hayatına devam ediyor ve iman aracılığıyla ne oluyor? Sonuca ulaşıyor. Doğru mu? İman aracılığı. O zaman şunu diyebiliriz. İman ettik, bitti. Amin değil, imanla yaşıyoruz. Yani yaşam devam ediyor. Buradaki ayet, şimdi okuyacağım ayet bunu çok güzel doğruluyor. Paulus Romalılar 1. bölümde 17. ayette diyor ki, imanla aklanan yaşayacaktır. İmanla aklandık, doğru mu? Ama ne diyor? Yaşayacaktır. Yani yaşamaya devam edecektir. İmanla aklandık, imanla yola devam edeceğiz. Ta sonuca ulaşıncaya kadar değerli kardeşler. Demek ki iman yaşamı devam eden bir süreç. Ve Rabbin yanına gittiğimizde de bu sonuçlanacak. Noktalanacak. Tanrı soruyor. Değerli kardeşler, bana güveniyor musun? Neden sordu öğrencilerine bu soruyu acaba? Bu soruyu neden sorma ihtiyacı duyuyor? Bana iman ediyor musunuz? Ya bana güveniyor musunuz? Sorusunu neden sorma ihtiyacı oldu? Ya. Doğru. Şimdi öğrenciler Rabbimizin adım adım çarmıh ölümüne doğru gitmekte olduğunu biliyorlardı, görüyorlardı değil mi? Şimdi çarmıh ölümüne gitmekte olan bir önder var. Yaklaşık 3-3,5 yıllık bir süre birlikteler. Müthiş şeyler yaşadılar. Gözleriyle birçok şeye tanık oldular bu insanlar değil mi? Ama önder olmayacak. Çarmıh ölümüne doğru gidiyor. Şimdi onları doğal olaraktan bir korku sarmadı mı? Bana göre sardı. Mutlaka onları bir korku sarmış olmalı değerli kardeşler. Çünkü bedenen onların yanında olmayacaktı. Ve bu yüzden ne yaptı? Bana güveniyor musunuz sorusunu sormakla durum ve şartlar ne olursa bana güvenmeye devam edin mesajını onlara vermiş oldum. Yani emin olun ki benim kontrolümün dışında hiçbir şey yok. Her şey benim elim altında. Kontrolüm altında. Kaygılanmanıza gerek yok. Sıkıntı çekmenize gerek yok değerli kardeşler. Demek ki o dönemde siz olsaydınız, aynı soruyu Rab size sormuş olsaydı ne derdiniz acaba? Ya güvenmesine güvenelim Rab. İyi söylüyorsun da her zaman kolay olmuyor derdiniz değil mi? Güvenelim de ama her zaman güven kolay olmuyor. Gerçekten Tanrı'ya güvenmek demek değerli kardeşler, görmediğimiz ve bazen de anlamadığımıza inanmaktır. Aynı İbraniler 11. mektupta açıkladığı gibi. Görülmeyeni görmektir. Onun için Rab biliyorsunuz Thomas'a, öğrencisine ne dedi? Görmeden iman etmem dediğinde Thomas dedi ki ne mutlu görmeden iman edenlere. Dünya önce gör sonra iman et diyor. Ama Rab diyor ki önce iman et. Yani önce güven, bu sözü böyle algılayın. Önce güven sonra sonucu göreceksin değerli kardeşler. Onun için Süleyman'ın özdeyişleri 3. bölüm 5 ve 6. ayetler. Süleyman'ın özdeyişleri biraz hızlandım. Sona doğru geliyorum. Özdeyişleri 5 ve 6. ayetler. Rabbe güven bütün yüreğinle, bakın tam bir yürekle, tam bir içtenlikle, yarım yürekle değil. Kendi aklına bel bağlama ki çoğumuzun yaptığı, zaman zaman da olsa yaptığı değil mi? Kendi aklına bel bağlamak. Kendi aklına bel bağlama. Yaptığın her işte Rabbi an ve sonra ne diyor? O senin yolunu düze çıkarır. Hamdolsun. Bence her şeyi, yani bu güven konusunu en güzel bir şekilde özetleyen ayet bence bu ayet. Harika bir şekilde özetliyor değerli kardeşler. Kendi kendime sorarım. kurtulmuş bir günahkar olaraktan değerli kardeşler. Ben Recep olaraktan kendi düşüncelerime nasıl güven bağlayabilirim? Kendi planlarıma, kendi tasarılarıma nasıl güven bağlayabilirim? Ben buna neye benzetiyorum biliyor musunuz? Yani hani bazen böyle asma köprü kurarlar ya, iki tepe arasına, hani böyle halat üzerinde, ipler üzerinde böyle aralıklar arasında tahtalar vardır. Hafif rüzgarda bile beşik gibi sallanır. Yani her an aşağı düşme an meselesi, onun üzerinde yürümeye benziyor kendime güvenmek, değerli kardeşler. Her an aşağı düşmek gibi bir şey. Rab diyor ki, kendine, gücüne bel bağlama. Bana bel bağla. Kendi aklına bel bağlama. Yaptığın her işte Rabbi an. O senin yolunu düze çıkarır. Yine aynı Süleyman diyor ki 29. bölümde 25. ayette Rabbe güvenen amin. Teşekkür ederim. Rabbe güvenen güvenlikte olur. Yani Rabbe güvenmek güvenlik içerisinde olduğumuzun garantisi mi değil mi? Garantisi değil mi? Bu kadar basit, bu kadar açık, bu kadar net değerli kardeşler. Demek ki ona gerçek anlamda kendimizi adamamız gerekiyor. Ve bu koşulsuz bir adım olması gerekiyor değerli kardeşler. Çünkü eğer gerçekten de bizler neyin daha doğru, daha iyi olduğunu bilmiyoruz. Daha iyi, daha güzel olduğunu bilmediğimiz için, neyin doğru olduğunu tam olaraktan bilmediğimiz için, tam anlamıyla ona güven bağlamak kesin gerekiyor. İçinde yaşamakta olduğumuz bu iman hayatını, sürdürmeye çalıştığımız bu iman hayatında. Değerli kardeşler. Onun için kendimize güvenmek gerçekten hatalı. Onun için Nahum 1. bölümde 7. ayette diyor ki Rab iyidir, sığınaktır sıkıntı anında ve diyor ki korur kendisine sığınanları. Amin. Korur kendine sığınanları. Bakın değerli kardeşler, hayatımız bazen evet çok zor dönemler içerisine giriyor. Ve bizler ister istemez o içinde bulunduğumuz durumlara odaklandığımız zaman da gerçekten sanki içinden nasıl çıkacağız diye çok kafa yorduğumuz dönemler mutlaka oluyor. Ve bazen ister istemez şeytan da gelip kulağımıza fısıldıyor. İman ettiğin Tanrı bu mu ya? Diye. Doğru mu? Bazen kulağımıza fısıldıyor değerli kardeşler. Ama aslında o bizim kulağımıza böyle fısıldadığı zaman aslında Rab'be daha çok sığınmak gerekiyor. Rab'be daha çok bakmak gerekiyor. Ona daha çok güvenmek gerekiyor değerli kardeşler. Mezmur yazarı 9. bölüm 9. mezmurda 9 ve 10. ayetlerde şöyle diyor. Rab ezilenler için bir sığınak, sıkıntı günlerde bir kaledir. Seni tanıyanlar sana güvenir. Çünkü sana yönelenleri, yani sana güven bağlamış olanları hiç terk etmedin ya Rab. Hiç terk etmedin. Yani biz sadık olmasak da o sadık. Amin. Biz sadık olmasak da sadık. O zaman şöyle diyebiliriz değerli kardeşler. Asaf hoşuma gidiyor. Ne yapmamız gerekiyor sorusunu sordum kendime. Yine 73. mezmurun yazarı Asaf aklıma geldi. Asaf o duruma nasıl geldi? Değil mi? Rabbe değil, o kötü insanların iyi yaşayışlarına baktığında ister istemez yanlış bir noktaya kayma söz konusu oldu. Ve dedi ki, İkinci ayetin ikinci kısmında 73. mezmur. Adımlarım az da adımlarım az kalsın kaymıştı diyor. Bakın durumlara odaklanmış olması onun durumunda bir değişiklik yarattı mı? Yaratmadı. Değerli kardeşler yaratmadı. Bir değişim olmadı. Ama Rabbe yüzünü çevirdiği zaman ne oldu? Durumlara odaklandığı zaman değişim olmadı. Ama bakın lütfen okuyun 28. ayette ne diyor? Rabbe yöneldiği zaman ne oldu? Benim için en iyisi Tanrı'ya yakın olmaktır. Ve diyor ki Tanrımı diyor sığınak yaptım kendime. Amin. Benim için en iyisi Tanrı'ya yakın olmaktır değerli kardeşler. O zaman buna eğer evet diyorsan o zaman o da senin gerçek anlamda esenlik içerisinde olmanı sağlayacaktır kesinlikle. Bakın Yeşaya bunu o kadar güzel ifade ediyor ki 26. bölüm 3. ayette diyor ki sana güvendiği için düşüncelerinde sarsılmaz olanı yani şüphe duymadan sana bağlı olanı tam bir esenlik içerisinde korursun. Amin. Amin. Değerli kardeşler. Ve Pavlos da diyor ki son bir ayet şöyle diyor harika bir şekilde Filipililer'de 4. bölüm 7. ayette Filipililer 4:7 Tanrı'nın her kavrayışı aşan esenliği Mesih İsa aracılığıyla yüreklerinizi ve düşüncelerinizi koruyacaktır. Esenlik veriyor. Ve arkasından ne yapıyor? Koruyor. O zaman diyebilir miyiz? Gelin o zaman bizler de Asaf gibi Rab Tanrı'ya yakın olmaya, elimizi daima ona vermeye devam edelim. Değerli kardeşler. Eğer bu yıl içerisinde o koyduğumuz o hedefte başarılı olmak istiyorsak, başkalarına bereket olmak istiyorsak, Tanrı'ya yakın olmak en iyisidir.